Ayrım 15.
1922 yılının ikinci günü hüzünlü başlamış ve ayrılıkların en zorlusu yaşanıyordu. Köyde kalan akıncılar atları yedeklerinde köy meydanına geldiler. Atlarını okşuyor, boyunlarına sarılıyor, iki adım ayrılıp yine geri dönüyorlar. Dizginleri teslim etmiş oldukları köylüye, çocuklarını arkada bırakıp gürbete gitmekte olanlar gibi öğütler veriyorlar. Atlarıyla söyleşiyorlardı. Bak Sadıç, bu benim kısrak saman sever de, hani diyorum arada bir arpa verecek olursan, hayır yemem demez, anladın değil mi? Arkadaş, bizim atı beygir sanıp çifte koşma değil mi? Ülen kahpecik, ağlattın beni yahu. İbrahim Ethem Bey olanları acıyla izlerken birden Ahmet Ağa'ya döndü. Çorbanızı unutmak mümkün olmayacak, sağ olun. Lafı mı olur, kapılarımız size ne zaman olsa açıktır. İbrahim Ethem Bey sağ ön ayağıyla karları eşeleyen atının başını yelesine okşadı. Bir süre onun iri badem gözlerine baktıktan sonra sındırgılı Hüseyin'e seslendi. Al şunun dizginini be yahu, yoksa bırakıp gidemeyeceğim. Parti pehlivan da atını emanet ettiği Necip Hoca'ya küçük bir para kesesi uzattı. Arpa parası olarak 25 kayma bırakıyorum. Başları önde ayrıldılar köyden. Dar yoldaki karlar önden giden akıncıların ayakları altında ezilip bir parça erimişti. Heybelerini yükledikleri iki eşeğin yularlarını çekerek Akdağ'ın bayırlarına yöneldiklerinde parti pehlivan geride kalan köylülere bağırdı. Ağalar, kaymakam beyin dediklerini akıldan çıkarmak yok. Zinhar atları düşmana kaptırmayacaksınız. Yutkunduktan sonra sesini yeniden yükselterek ''Zorda kalırsanız'' diye başladı ve bir an sustuktan sonra ekledi. Sesi yine boğuluyordu. ''Hepsini vurun gitsin.'' Bu sözleri duyan İbrahim Ethem Bey'in içi yandı. Az önce verdiği emri unutmuştu. Yaklaşan parti pehlivana ''Bizim Ceylan'ı vururlarsa onu bize hediye eden Halil'e ne diyeceğiz?'' diye sordu ve onun tepkisini merakla bekledi. Parti pehlivan duymazlıktan geldi. İbrahim Ethem Bey onun karları ezerek öne geçişinden yeterli anlamı çıkardı ve arkasından seslendi. Bunda da bir hayır vardır pehlivan. Kavlan yaylasının az eğimli, ağaçsız ve ıssız boşluğuna gelmişlerdi. Ansızan bastıran tipi de boğulacaklarını sandılar. Göz gözü görmüyor, herkes bağırışıyor, birbirlerinin yerini seslerden anlamaya çalışıyorlardı. Kimse de tüfeğini kucaklayacak güç kalmamıştı. Tüfekler sırtlarında, eller ceplerde ya da göğüslerinde bir o yana bir bu yana savruluyorlardı. Ağaçlığa ulaştıklarında parti pehlivan bağırdı. Kaymakam bey, bu dağda donup kalmazsak bize Yunan gavuru da bir şey yapamaz. Yanıt alamayınca arkasına döndü. 10 adım kadar gerisinde başını iyice öne eğmiş, kara battıkça söylenen İbrahim Ethem Bey'in yaklaşmasını bekledi. Kaymakam bey, sen buraları iyi bilirsin. Ne kadar var? İbrahim Ethem Bey, buralarda avladığımız kekliklerin ahı mı tuttu ne diye geçirdi içinden. Yüzünü elleriyle örtüp çöl kumu gibi döven kardan korunmaya çalışırken, nereden bileyim yahu demek geldi içinden ama akıncıların umutsuzluğunu arttırmamak için caydı. Çam ağacının budaklı gövdesine yaslanıp soluklanırken, yarım saat daha yürüyüp çeşmeyi bulabilirsek ondan sonrası selamet dedi. Ağaçların arasında 2-3 adım daha atıp bir yere sığınmak isteyenler oldukları yere heybelerini bırakıyor. İçlerinden bazıları yamçılarını savurup kendisini ağaç altına atıyordu. İbrahim Ethem Bey arkalardan gelen Faris Ağa'ya seslendi. Sen nasıl çıkabildin? Ben buralara yazın bile zor çıkardım. Dava, kaymakam bey, davamız. Parti pehlivan, kaymakam bu ayazda terliyor, neredeyse yıkılacak diye düşünerek seslendi. Kaymakam bey, sen iyi değilsin, şu eşeğe bin de öyle çıkalım. Biraz soluklandıktan sonra yeniden yürüyüşe geçtiler. Ağaçların seyrekleştiği yerden ilerleyerek önlerine çıkan tepeyi dolandıklarında bir oh çekip yürüdükleri patika yitip gitti. İki dağ arasında geniş beyaz bir düzlüğün ortasındaydılar. İbrahim Ethem Bey eşeğin üstünde sağa sola kaykılarak öne arkaya eğilerek dengesini korumaya çalışırken hayvanla birlikte ansızın karların içine gömüldüler. Korkulu düşlerde içine yuvarlanılan kuyuların dibindeki karanlık sular tarafından yutuluyor gibiydi. Başına yığılan karı eşeleyip çıkmak istedikçe daha derine gömülüyordu. Uyuyakaldım herhalde deyip kendini bırakınca olduğu yerde kaldı. Kısa bir an sonra sesler geldi. Karları eşeleyen 3-5 el uzanıp onu yukarı çekti. Parti pehlivanın sesi zor duyuluyordu. Geçmiş olsun, sen devam et, biz hayvanı çıkaralım. Aman heybeyle çantamı bulmadan gelmeyin dedi ve 50 adım önde savrularak yürümeye başladı. Yarım saat yürüyüş tüm gücünü alıp götürmüş, içinden yoksa kaderimizde öte yana donarak gitmek mi varmış derken tipiyi yırtan düdük sesiyle duraladı. Olamaz, Yunan bizi bulmuş olamaz diye söylendi. Yokuşun başında birbiri üstüne yığılarak bekleyen akıncılara ulaşmak için ayaklarını sürüyerek ilerledi. İkinci bir düdük sesiyle öndekiler geriye koşmaya başladılar. İbrahim Ethem Bey yana çukurluğa siper alalım diye emir vermişti ama sırtlarından çıkardıkları tüfekleri ellerinden tutamayıp yere düşüren adamları görünce bir daha bağırdı. Alın tüfekleri elinize, yürüyoruz. Düdük seslerinin geldiği yere doğru ilerlediler. Tipiden görünmez olan söğütleri karaltılarından seçince yavaşladılar. İbrahim Ethem Bey, çeşme şurada, söğütlerin olduğu yerde dedi. Parti pehlivan çeşmenin başında 5-6 karaltıyı seçince korkutmak amacıyla olanca gücüyle bağırdı.
Kimdir o? Siz kimsiniz?
Ben benim ülen, sen kimsin? Susak ağızlı.
Bir sessizlikten sonra yanıt geldi.
Pehlivan ağa, biziz, Simav müfrezesi.
Çeşmeye yürüdüler. İbrahim Ethem Bey derin bir soluk aldı. Az kalsın birbirimizi vuruyorduk. Söğüdün altında biraz dinlenelim ve terimiz soğumadan dervişler köyüne inelim diyerek olduğu yere çömeldi. Parti pehlivan gözlerinin üstünde biriken karı elinin tersiyle temizlerken biz gene Kürendere'den geçip Balıkesir yanına atlayalım dedi.
Yoksa yayan yapıldak bu kar boranda boğulacağız.
Doğru, öyle yapalım. Yaya olunca dağ tepe ilerleriz. Düşmandan da uzak kalırız. Eskiden yaptığımız gibi köyden köye dura kalka dolaşalım. 6 saat sonra Yağcılar Köyü'ne geldiklerinde Arap Ali Osman müfrezesiyle karşıladı onları. Daha sonra hep birlikte Bigadiç'in Topalak Köyü'ne girdiklerinde rahat bir soluk aldılar. İbrahim Ethem Bey ocağın başına kendisine bakır tasla sunulan ada çayını yudumlarken defterini çıkardı ve günlüğüne not düştü. 14 Ocak 1922, bugün Topalak'a gelindi. İzmir'den basılan 6-7 Ocak tarihli Karagöz gazetesi ile Sadai Hak gazetesi alındı. İzmir'deki Çerkez kulüplerinin hıyanetiyle ilgili fıkralar okundu. Gazeteleri katlayıp çantasına koyacak genç aydı ve Sadai Hak gazetesinin bazı bölümlerini yüksek sesle okudu.
Yunan Kralı Konstantin İzmir'deki Çerkez kulübü tarafından keşide edilen senebaşı telgraf namesine cevap vererek Küçük Asya'da yerleşik Çerkez dostlarına samimi memnuniyetini bildirdi. İzmir Yunan askeri kumandanlığı tarafından da Çerkez kulübü reisi ve sabık İzmit mutasarrıfı İbrahim Hakkı'ya şu cevap verilir. Senebaşı yortuları münasebetiyle ve Yunan milli maksadının gerçekleştirilmesi için göstermiş olduğunuz temenniyata karşı gerek size ve gerek Çerkez kulübü azalarına arzı teşekkür ederim.
İçinden işe bak yahu, Yunan kralından teşekkür almışlar dedikten sonra öksürerek gırtlağını temizledi ve okumayı sürdürdü.
İzmir Metropolitanesi'ne bir resmi yazı göndererek işgal sahası dahilinde yerleşik bulunan Çerkezlerin, İzmir Rumlarının milli emellerinin sağlanması uğrunda yapılan çalışma ve teşebbüsatını layık olduğu şekilde takip ve Yunanlarla emel birliği eylediklerini ve bu bapta müşterek mücadeleye hazır bulunduklarından teşkilat cemiyetlerinde kendilerinin dahi bir Yunan temsilcisi bulunmasını arzu ettiklerini beyan etmişlerdir.
Yüksek sesle yineledi. Cemiyetlerinde bir Yunan temsilci bulunmasını istemişler. Yunan şüphelenip kendilerini yarı yolda bırakmasın istiyorlar. Birden yoğunlaşan karanlıkta karlı dağlardan bir çığ inmişçesine oluşan sessizlik, yağ kandilinin oynak ışığında derin çizgileri daha da gölgelenen yüzleri karartmıştı. Öfkesini bastırmaya çalışıyor ama olmuyor, sesi çatallanıyordu. Rusların baskısından kurtarmak için Anadolu'ya getirilen bu insanları kardeş diye bağrımıza basmadık mı? Devletin en büyük makamlarını kendilerine vermekte bir sakınca görmediğimiz bu beylerin, işgali fırsat bilip vatan ve millete hıyanetleri çok ama çok üzücü. Olmuyor, öfkesi dinmiyor, karşısındaki adamların bitkinliğini gördükçe sesi daha da yükseliyordu.
Yunan Efzonu'nun etekleri altında cemiyet kurmuşlar. Bu yetmezmiş gibi Yunan'la davamız birdir. Çerkez cemiyetimizin yönetiminde bir de Rum yer alsın diye Kral Konstantin'e yalvar yakar oluyorlar. Yazıyla başvuruyorlar. Göçüp geldikten sonra konuk oldukları toprağa, yağmacıların çizmeleriyle çiğnenen bu toprağa, çapulcuların kollamasıyla sahip çıkacaklar. Rumlarla kol kola kendilerine bir devlet kuracaklar. Hangi hakla? Yüzyıldır konuk oldukları yerlerdeki kardeşlerinin kanına girerek, ırzına geçerek mi?
Durakladı, sözlerin etkisini anlayabilmek için karanlıkta birer nokta ışık gibi seçilen gözleri süzdü. Hafif öksürerek sesini düzelttikten sonra bir iç geçirerek bitirdi sözlerini.
Neyse ki bu hainlerin sayısı çok azdır, fakat ne olursa olsun millet için birer lekedirler.
Odadakiler kıpırdandılar, karanlığı delip gelen bir ses duyuldu. Saraylara akrabalık bunlara pek yaramış doğrusu. Şimdi de Atina saraylarına dünür olmak isterler. Oysa buralardaki göçmen Çerkezler, Pomaklar bizimle aynı toprakları işleyip kardeş olmuşlar. Bir başka üzgün ses,
kimi sarayını İngiliz'e verir, kimi de ırzımıza saldırana ortak olur. Yurdumuza arkadan hançer yürütür. Ruhunu satmaya gelince onun ne dini ne de milleti ayırt edilir. Elleri toprağa tezgaha varmamışlar, hep hazırdan yemeye alışmış olanlar, hangi dinden, hangi milletten olurlarsa olsunlar, ruhlarını şeytana satmaya hazırdırlar.
İbrahim Ethem Bey başını sesin geldiği yana çevirdi. Çerkez İsmail Çavuş'un öfkeden kararmış yüzünü görünce derin bir üzüntü duydu. Öfkemizi tutamayıp acılara sebep olduk galiba dedi içinden. Ortamı yumuşatmak için sesini alçalttı. Şu ya da bu kökten şeytanlar bize acı verseler de bizim kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu uğurda ölürsek de yan yana öleceğiz. Kanlarımız birbirine karışıp toprağı besleyecek. Bu topraklar işte o zaman vatanımız olacak. Bu son sözlerle kıpırdanan akıncılar ayağa kalkmışlar, yeni bir atak için emir beklemeye başlamışlardı. İbrahim Ethem Bey, Çerkez İsmail Çavuş'un yanına gitti. Onun çakır gözlerindeki sıcak ışıltıyı görünce elini onun omzuna koydu. ''Seni tanıdım ya, gözüm arkada kalmaz Çavuş.'' diyerek dışarı çıktı. Çerkez İsmail Çavuş yanındakine döndü. ''Onu dinledikçe Ankara'ya gitmiş, Kemal Paşa'nın karşısında esasta durmuş gibi oluyorum arkadaş, ruhum temizleniyor.'' Çakır gözlerindeki ıslaklık sarı ışıkta yaldızlanıyordu. Ertesi gün Balıkesir Ovası'nda Arslan Efe ile bir kez daha birleşmek üzere Davutlar Köyü'ne doğru yürüyüşe geçtiler. Halil Efe ile Hacı Veli ise Efir Köyü'nün doğusundaki Cevizli Köyü kavşağına geldiklerinde durumu değerlendirme gereksinimi duydular. Yol ayrımındaki koca meşenin altında altlarından indiler. Halil Efe tüfeği koltuk altına aldı, sağ ayağını ağacın dibindeki taşa koydu ve Hacı Veli'nin soğuktan morarmış yaralı yüzüne bakarak bir kez daha sordu. ''Veli, şimdi sen diyorsun ki bu Sarı Mehmet yaptıklarından pişmandır.'' ''Öyle. İyi de biz Yunan'la çarpışıp dururken Sarı Mehmet köyleri araca kesmedi mi?'' ''Kesti. Şimdi de yanlış anlaşıldım. Konuşalım diyor.'' ''Öyle diyor.'' ''Diyor da nasıl olacak bu iş?'' Hacı Veli son anda beliren bu kararsızlığı nasıl aşacağını bilemiyordu. Eliyle çenesini kaşırken mırıldandı. ''Konuşmakta bir zarar yok. Anlaşırsak ne âlâ. Yoksa ya o bizi ya da biz onu.'' Makbule bir yandan elini atın boynunda gezdirirken öte yandan akıncı kumandanlarının gergin konuşmalarını dikkatle dinliyordu. Birden bir ürpertiyle titrer gibi oldu. Hacı Veli'nin Kuvayi Seyyare zamanında bu tür çalmalar, çırpmalar olmadı mıydı? Sonunda Ethem'in ardından gitmeyip bizimle kaldı. Doğru değil mi dediğini duyunca ürpertisi daha da arttı. Nasıl etsem de söze girsem diye düşünürken Menentli Osmanoğlu Mehmet'in titrek sesi alınacak kararı çabuklaştırdı. Niyeti eşkıyalıkmış ama hangimiz yanlış edip de tövbekâr olmadık ki? Halil Efe doğruldu, akıncılara baktı. Her ne halse biz Kınık'a denilenden evvel varalım, bir kancıklık olmasın. Belki bu Mehmet'le birleşirsek düşmanla daha bir güçlü vuruşuruz. Olduruklu Mustafa'nın şen sesi soğukluğu biraz olsun dağıttı. Ne derler bizim köyde? Tepede bulduk, düzde oldurduk. İbiş Tepeli Mehmet onun sözünü tamamladı. Ülen arkadaş, Kınık'a varıp iki kaşık tarhana içelim de o zaman oldursak da olur, oldurmasak da. Kınık köyünün altına uzanan iki yanı söğütlük dereye girerlerken Halil Efe atını durdurup arkalardan tek başına gelen Makbule'yi bekledi. Yan yana ilerlemeye başladılar. Bir süre sonra yan gözle Makbule'ye bakarak inatçı dedi içinden ve yumuşak bir sesle sordu. Ne kadar da solgunlaştın, hasta mısın? İçimde bir sıkıntı var. Halil Efe duymazdan geldi. Kayaların arasından kıvrılıp giden çayı kaplayan buzu, kızıla ve mora boyayan güneş ışınlarının yansımasına dalıp gitti. Bu Makbule'ye bir şey olursa aklım şaşar mı acaba diye sordu içinden. Kocamış çınarların arasında uzanan taşlı yolda ilerleyen atların nallarından çıkan düzensiz sesi, birden bir başka tanıdık patlama ve vınlama sesi silip attı. Derenin üst yanındaki söğütlerin arkasından mermi yağmaya başladı. Ürkerek şaha kalkan atını zapt etmeye çalışan Halil Efe, ''Makbule'm sür atını, bana bakma!'' Makbule atını hızla sürerek dere içine girdi. Yere atlayıp irice bir taşın ardına geçtikten sonra tüfeğini ateşin geldiği ağaçlara yönelterek tetiğe bastı. Sakin derede beklemedikleri bir durumla karşılaşan akıncılar şaşkınlıklarını atamamış, dönen atlarına egemen olmaya çalışıyorlardı. Halil Efe atından inmiş ağaçlığa doğru ateş ede ede saklanacak yer arıyor, bir yandan da bağırıyordu. ''Bırakın atları, yatın aşağı!'' Makbule sonradan kendisinin de bir türlü açıklayamayacağı, belki içimde biriken sıkıntının dışa vurmasıydı diyeceği bir bunalıma girmişti. Bir yandan ateş ediyor, bir yandan da keskin sesiyle ortalığı inletiyordu. ''Şunlara da bakın hele, bir de akıncı olacaklar, keklik gibi dönüp duracağınıza atlasanız atlarınızdan.'' Yere eğilerek kendisine doğru gelen sındırgılı Mustafa'yı azarladı. ''Çavuş haydisene, şimdi tavşan gibi indirecekler.'' Sonraki günlerde olacakları bilebilseydi hiç öyle der miydim diye hayıflanıp duracağını o zaman kestiremezdi. Sındırgılı Mustafa Çavuş önündeki çukurun üstünden atlarken olan oldu. Tam çukurun üstündeyken derede av arayan bir balıkçıl kuşu gibi bir an asılı kaldı. Kollarını iki yana açtı. Havaya tutunmak istercesine bir kolunu kanat çırpar gibi aşağı yukarı salladı ve düştü. Halil Efe çıldırmış gibiydi. Bir yandan ateş ediyor, bir yandan da sövüp sayıyordu. ''Sarı Mehmet, senin yaptığını gavur yapmaz.'' 3 saat süren çatışma Sarı Mehmet'in alaycı sesiyle son buldu. Halil, dünyaya kaç kere gelinir? Ha gavur ha Müslüman, ne fark eder, bu hesabı gelecek sefere bitiririz.
Hacı Veli öfkeyle bağırdı. Kaçıyorlar, artlarından gidelim.
Halil Efe, olmaz, bir pusuya daha düşeriz diye karşılık verdi.
Makbule şaşkınlık içinde taşların arasında çukurlarda yatanlara koşuyor, bir yandan ağlıyor, bir yandan da ince ince ağıt yakıyordu.
Hay gidi Mustafa Çavuş, hay, bebelere ne deriz şimdi? Menentli senin köyünden geçerken karının yüzüne nasıl bakarım?
Halil Efe karşısında şaşkınlık içinde önüne bakmakta olan Hacı Veli'ye olanca gücüyle bağırdı.
Gördün mü kancıklı, şimdi bu işi neyle ve kiminle temizleyeceğiz? Haydi söyle de anlayalım.
Hacı Veli tüfeğini yere dayamış, başı önde suskun. Onun ardında başları önde akıncılar da üzgün. Olduruklu Mustafa diz çökmüş, sol yanına bastırdığı elini kızıla boyayan kan bileğinden dizine damlıyordu. Tüfeği ayağının dibine düşmüştü. Acılı bir sesle, ''Gidelim Efe, Yunan bunları öncü yollamıştır, gidelim. Bunlar bizi öldürdü gayri.'' diye inledi.
Makbule onun yanına geldi. Ceketini cebinden çıkardığı mendili yaranın üzerine bastırdı. Onun yerdeki tüfeğe doğru eğilmeye çalıştığını görünce, ''Sen dur.'' dedi, ''Ben alırım.''
Yerden aldığı tüfeği kendi omzuna astı. Yaralının kolundan tutup dere ağzına doğru götürdü.
Omzundan yaralanmış olan İbiştepeli Mehmet ile Olduruklu Mustafa'yı atlarına bindirip düşmemeleri için belinden eyere bağladılar ve atın dizginini öndeki atın eyerine uzattılar.
Sındırgılı Mustafa ile Menentli Mehmet'i bir ıssızlıkta kazacakları kabirlerine defnetmek üzere iki kola ayrılıp Efir köyüne doğru uzaklaştılar.
17. Alaçam Dağı'nın ikiz geyik tepeleri ünlüdür. Dündarcık köyü de bu karaçam kaplı tepelerin eteğindedir. Tepenin az eğimli yerindeki kayaya yaslanmışlar, aşağılardaki köyü izliyor, Yunan askeri bulunup bulunmadığını anlamaya çalışıyorlardı. İbrahim Ethem Bey, Yağcılar Köyü'nde duyduklarını bir kez daha düşündü. Yunanlar bir gün önce Kızılçukur tarafından köye gelmiş ve Halil Efe'yi soruşturmuşlardı. Oysa iki gün önce Faraş Köyü'ndeyken Halil Efe'den aldığı raporda Halil Efe müfrezesinin Yağcılar Köyü'ne gideceklerinden söz etmiyordu. Gözlerini kısarak aşağıdaki yaylalara göz gezdiren parti pehlivanı Halil Efe'den söz ettiğinde onun kızgınlıktan köpüreceğini, ağzına geleni sıralayacağını düşünerek bir şey sormadı. Ağacın dibine gitti, ayağıyla biraz tepinerek yerdeki karı sertleştirip düzledikten sonra yamçısını yere serip oturdu. Cebinden buruş buruş küçük bir kağıt parçası çıkardı. ''Yanlış mı anladım?'' diye mırıldanarak bir kez daha okudu. ''Hafi ve mahremdir. 1. Sarı Mehmet'in pususuna düştük. 2 şehit ve 1 yaralı verdik. Yaralıyı emin bir yere bıraktık. 2. 2 gün sonra bizi takip eden düşmanın bir koluyla çatıştık. Kaybımız yoktur. 3. Hacı Veli ile beraber Hisar köyündeyiz. Baki selam ederiz. 12. Akıncı müfrezesi kumandanı Halil.''
Sorular birbirine dolanıp duruyordu. Hisar köyündeyseler Yunan onları neden yağcılarda arıyor? Yunan birliği yağcılardan Hisar'a geçtikten sonra dönüp yağcıların üst yanına dolandı. Sonra ne oldu da Davutça köyüne girdi? Bu bir şaşırtmaca mı? Yunanlar önlerini kesmek niyetindeyseler sabahtan beri neden görünmüyorlar?
Pehlivan ağa, Yunan'ın görüneceği yok. Bunlar gerçekten Halil'in peşindeydiler.
Kaymakam bey, Halil tilki gibidir. Bunların bizim üstümüze geleceğini anlayınca yukarı çıkar gibi yapıp yeniden aşağıya dönmüş olmalı.
Yani Halil olmasa pusuya düştüydük.
Halil dediğim bir deli, sürüden ayrılıp kuzu gibi kurt kapanına giriyor. Sonra da düşmanı ardına takıp geri geliyor. Bunun neresi iyiyse. Karı sözüne kapılıp gidersen böyle olur işte.
Sesinde öfkenin ilk yansımalarını ayrımsayınca konuyu değiştirmek istedi. Kaymakam bey, akşam ayazında burada kalamayız. Aşağısı pusu, geçtiğimiz yere de dönemeyiz. O zaman içerilere, ağaçların arasına çekilip geceyi kuytularda geçirelim.
Parti pehlivan uzandığı yerden kalktı, uyuşan kollarını iki yana açıp gerindi. Sesinde bıkkınlık ve yorgunluk vardı.
Yukarı Göçek'e inelim. Nasıl olsa Yunan bu kar kıyamette günlerce dolaşamaz. Bu gece de sabredelim.
Akıncılardan biri telaşla geldi ve ''Kaymakam bey, Kaburculu Hasan geldi, sizinle konuşmak istiyor.'' diyerek ayrıldı. Yerinden doğrulup 50 adım kadar gerideki ağaçlığa yürüdü. ''Hasan'ın burada ne işi var? Balıkesir'den haber getirecek olan muhtemedimiz Davutçalı Nuri değil miydi?'' Hem bunlara buluşma yeri dışında bir yere gelmeyin, kalabalığa girmeyin demedik mi diye söylenirken birden içine bir ateş düştü. Nuri'yi yakalamış olmasınlar, onun muhtemetliğini bilirlerse Balıkesir'le çok arkadaşın canı yanar.
Kalburculu Hasan bitkindi, yırtık giysilerinin içinde ufalıp itmişti. Kaymakamın kızacağını bildiğinden onun söylenmesine fırsat vermeden Mim'den haber aldıydım diye başladı. Mim sözcüğünü duyunca ürperdi. Kuryeler birbirini iyice tanır olmuşlar, gizlilik nerede kaldı? Mim yani M harfi, Elçioğlu Hacı Bey'in mektuplarındaki imzasıydı. Başını iki yana sallayıp açıkça sordu.
Nuri'yi yakaladılar mı? Yok kaymakam bey, Nuri Balıkesir'den yola çıkıp 10 saat yürümüş, yolda yığılıp kalmış. Neredeyse donuyormuş, onu bulanlar çiftliğe götürmüşler.
Geçmiş olsun da bu telaş neden? Beni çağırttılar, Nuri bir haber yolladı ve...
İbrahim Ethem Bey 3 adım gerideki Akıncılar şöyle bir bakınca Akıncılar durumu anlayıp uzaklaştılar. Hasan'ın sesi zor çıkıyordu. Balıkesir'de kardeşinizi, validenizi hapse atmışlar ve...
Duyduğuyla sarsıldığını belli etmemek için alt dudağını hafifçe ısırdı, başını çevirdi, derin bir soluk aldı. Sonra...
Hasan onun soğukkanlılığından şaşkın sözün gerisini getirdi. Bir gece tuttuktan sonra serbest bırakmışlar. Validenize kara sakallı çeteci oğluna söyle, dağdan inmezse seni tuttuğumuz gibi Selanik hapishanesine yollarız demişler.
Bir oh çekti ama rahatlığı bir an sürdü. Bak Hasan dedi, bundan böyle alıp başını gelmek yok. Ne dediysek öyle yapacak ve kaidelere uyacaksın, anlaşıldı mı?
Anlaşıldı bey.
Hasan'ın sesi kırıktı. İbrahim Ethem Bey elini onun omzuna attı ve gönlünü almak istercesine ılık bir sesle ''Yüreğimize indiriyordun be yahu. Neyse ki sonunu iyi getirdin, sağ ol.'' dedi ve içinde binbir endişe parti pehlivanın yanına yürüdü.
Geceyi kuytularda yaktıkları ateşlerin üzerine abanarak geçirdikten sonra uykusuz ve bitkin bir durumda yukarı göçeğe girerlerken kendilerini aramak üzere yola çıkan Halil Efe ile karşılaştıklarında neredeyse donacaklardı. Halil Efe her ayrılıktan sonraki ilk karşılaşmada takındığı şakacı tavrıyla atından atladı ve yolun ortasına dikildi. Parti pehlivan onu görünce başı önde yolun kıyısından yürümeye başladı.
Halil Efe, ben de pehlivan dayım, dağ başlarına donmuştur, gidip alayım dediydim diyerek onun önüne geçti.
Sesinde uzun süredir yolunu gözlediği yakınını karşılayan insanların çocuksu sevinci vardı.
Parti pehlivan başını sağa çevirerek onun yanından geçip gidince Halil Efe hayıflanmış gibi söylendi.
Dayım pusuya düşmesin diye karkış demeden dolaşıp düşmanı sındırgıya indiriyoruz, yine de yaranamıyoruz. Anlaşılır iş değil be yahu.
Makbule destekledi. Gece gündüz dayım ne yapar acep diye meraklanıp durdu.
Parti pehlivan bir an önce sıcak bir eve ulaşmak için karlı yolda iki büklüm başını kaldırmadan yürüyordu. Ağırlaşan ayaklarını son bir çabayla sürüklerken homurdandı. Biriyle baş edemezken uzun saçlıyla iki deli oldular.
İkinci günün sabahında yeni bir ayrılış hüznü yaşandı. Caminin önündeki kara dut ağacının altında kümelenmiş birkaç yaşlı köylü, akıncıların vedalaşmalarını izlerken dualar mırıldanıyorlardı. İbrahim Ethem Bey, müfreze kumandanları Arap Ali, Osman Efe, Arslan Efe ve Saçlı Mustafa Efe'ye baktı.
Arkadaşlar, raporları düzenli yollamayı ihmal etmeyin, sürekli dolaşalım. Düşman bizi bölgenin orta yerinde sıkıştırmayı düşünürken, sizi Akhisar, Balıkesir ve Sındırgı yakınlarında görünce şaşıracak. Böylelikle 3'e 4'e bölünmek zorunda kalacaktır.